Ayrım 9.
Sayfa 95. Babalar çocuğun dada gibi seslerle kendilerini çağırdığını düşünerek kıvanç duyarlar. Fakat belki de bebek sadece dünyayı algılamasını açıklamaktadır. Ve bu sözleri hecelemektedir. Sadece şu ya da böyle dediğimiz zaman sözel olmayan deneyimin alanına dolaysız olarak algıladığımız şekliyle gerçeği işaret etmekteyizdir. Çünkü göstermeye çalıştığımız şey gördüğümüz ya da duyumsadığımız şeydir. Tatata bu yüzden dünyayı olduğu gibi düşünce ve tanımlama sembolleriyle bölünmemiş ve perdelenmemiş bir şekilde gösterir. Somut ve gerçek olana soyut ve kavramsal olandan ayrı bir şekilde işaret eder. Bir bu da tatagadır, böylece gidendir. Çünkü bu kavramsal olmayan, hiçbir kelimenin ifade edemeyeceği asıl dünyaya uyanmıştır ve canlı veya cansız, iyi veya kötü, geçmiş veya gelecek, burası veya orası, hareketli veya duran, süreli veya süreksiz gibi düşünceleri karıştırmaz Bodhisattva. Manjusri, Tathagata'dan Sapta Satika'da şöyle bahseder. Öylesinelik, Tathata. Olmaz ya da olmaya bir son vermez. Tathagata'yı böyle görüyorum ben. Öylesinelik herhangi bir konum ya da mekanda durmadır. Böyle görüyorum Tathagata'yı ben. Öylesinelik geçmiş, gelecek ya da şimdi değildir. Öylesinelik dual olandan ya da olmayandan çıkmaz ortaya. Böyle görüyorum ben Tathagata'yı. Öylesinelik kirli ya da saf değildir. Böyle görüyorum Tathagata'yı ben. Öylesinelik bir şeyden çıkmaz ortaya ya da sona ermez. Böyle görüyorum Tathagata'yı ben. Tathata bir Buda'nın ve şöyle ya da böyle tüm varlıkların gerçek durumu olduğu için aynı zamanda Tathata bizim orijinal ve gerçek doğamız dolayısıyla da bizim Buda mahiyetimiz olarak nitelendirilebilir. Mahayana'nın en önemli teorilerinden biri de tüm varlıkların Buda doğasıyla donanmış ve dolayısıyla da Buda olabilme potansiyeline sahip olduğudur. Buda tabi kimliğinden ve Tathata'dan dolayı Buda ifadesi sıklıkla sadece uyanışa ermiş insanı değil, gerçeğin kendisini anlatır. Mahayana'da durum o hale gelir ki Buda genellikle gerçeğin kişileştirilmesi olarak algılanır ve böylece bu durum Budalara sanki tanrıymışlar gibi tapma gerekliliğinden bahseden kültürlerin temelini oluşturur. Sanki diyorum çünkü Mahayana Budizminde bile tanrıyı etik prensiplerle sıkı bir şekilde özdeşleştiren Yahudi Hristiyan geleneğindeki tanrı anlayışının gerçek bir karşılığı yoktur. Öte yandan kendilerine son derece saygıyla yaklaşılan çeşitli budalar, Amitabha, Vairocana, Amitayus, Latmasamhava gibi bile daima insanı kendi öz doğasının kişileştirilmiş durumlarıdır. Burada yine Budizm inancının Sukhavati ya da temiz toprak ülke ekolünün okulun temeli yatar. Burada ileri sürülen şudur. Buda olabilmek için sarf edilen tüm çabalar sadece egonun sahte kibiridir. Yapılması gereken tek şey Namo Amitabha'ya yani Amitabha'nın adı formülünü Amitabha tarafından yönetilen olduğuna inanarak tekrar tekrar söylenmektir. Bu temiz toprakta, bu dünyada Buda olma yolundaki tüm engelleri kaldırmıştır. Böylelikle temiz toprakta yeniden doğmak aslında bir Buda olmaya denktir. İsmin zikredilmesinin etkili olduğu iddia edilmektedir. Çünkü Amitabha Budalığın son mertebesine temiz toprakta yeniden doğum onun ismiyle dua eden tüm varlıklara garanti edilmedikçe girmemeye yemin etmiştir. Sonuçta Amitabha Budalık durumuna girdiği için yemin de etkili bir şekilde yerine gelmiş olur. Nagarjuna bile bu öğretiye sempatik bakıyordu. Çünkü bu öğreti açık bir şekilde kişinin kendi gerçek doğası zaten Buda doğası olduğu için kişinin onu Buda yapmak için herhangi bir girişimde bulunmaya hakkı yoktur. Anlayışı halk tarafından anlaşılabilecekti ve daha canlı bir şekilde ifade etmenin bir yoluydu. Tersine Buda olmaya çabalamak kişinin zaten Buda olduğunu reddetmek anlamına geliyordu ki bu Budalığın üzerine kurulabileceği tek temeldir. Kısaca Buda olabilmek için kişinin zaten sadece bir Buda olduğuna inanması gerekir. Temiz toprak ekolünün büyük Japon takipçisi Shinra, daha da ileri giderek sadece ismi tekrarlamanın bile yeterli olabileceğini söylemiştir. Çünkü ona göre herhangi bir inanma girişiminde bulunmak bile çok yüzeysel kaçıyor ve kişinin kendi inancından şüpheye düşmesine yol açıyordu. Açık bir şekilde temiz toprak Budizmi, özgürlüğe ulaşmış insan üzerine düşen işin kullanışlı yöntemlerle upaya, tüm öteki varlıklarında özgürleştirilmesi olduğunu söyleyen Bodhisattva doktrininin doğal bir uzantısıdır. Prajna veya sezgisel hikmetle gerçeğin doğasının ta içini görebilir. Bu da sonuçta karunayı, yani hala cehalet zincirleriyle bağlı insanlara karşı hissedilen merhamet duygularını uyandırır. Aslında en derin noktasında karuna sadece başkalarının cehaletine karşı duyulan merhametten daha fazlasını içerir. Çünkü şunu görmüştük ki Bodhisattva'nın samsara dünyasına yeniden dönüşü, samsaranın aslında nirvana olduğu ve boşun tam olarak form olduğu prensibi üzerine kuruludur. Eğer prajna şeklin boş olduğunu görmekse, karuna boşun şekil olduğunu görmektir. Bu yüzden de o doğal öylesineliği içerisindeki günlük dünyanın bir doğrulamasıdır. Ve bu da Mahayana'nın Zen'de en çok vurgulanan özelliklerinden birisidir. Gerçekten de Budizmin şekillerinin özgünlüğünü önemsemeyen bir dünyayı yalanlama felsefesi olduğunu söylemek mantıksız gelecektir. Mahayana Budizmin Sung ve Tang hanedanları sırasında Çin sanatının başlıca ilham kaynağı haline gelmesi karuna dolayısıylaydı. Bu sanat dini sembollerden çok doğal şekilleri vurgulamaktaydı. Çünkü karuna sayesinde görülmüştü ki formların boşluğun içine doğru eritilmesi formların kendi belirli özelliklerinden farklı bir şey değildi. Şeylerin yaşamları ölümlerinden sadece konvansiyonel olarak ayrılabilir, gerçekte ölmek yaşamaktır. Her bir formun olduğu gibi boş olduğu ve daha da ilerisi bir formun benzersizliğinin tüm diğer formlarla ilişkisinden ortaya çıktığı algılaması, bütün Avatamsaka Sutsi'nin Dharmadhatu öğretisinin temelidir. Bu ciltler tutan çalışma belki de Mahayana Budizminin geldiği son noktalardan biridir. Yine bu çalışmanın kullandığı en temel örneklemelerden biri de geniş bir mücevherler ağı, Dharmadhatu, evren, sayısız darmaların ya da nesne olayların ülkesidir. Çinli yorumcular dörtlü bir Dharmadhatu sınıflandırması oluşturmuşlardır ve bu sınıflandırma daha sonraları Tang Hanedanı döneminde Zen için son derece önemli bir hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu dörtlü sınıflandırma şu şekildeydi. 1. Shih, evreni oluşturan benzersiz somut olaylar. 2. Li, şeylerin çokluğunu belirleyen temel ya da nihai gerçek. 3. Li Shih, Wu Ai, prensip ve şeyler arasında engel yoktur ki bu şu anlama gelir. Nirvana ile samsara, boşluk ile şekil arasında tutarsızlık yoktur. Birine erişmek diğerinin yok edilmesini gerektirir. 4. Shih Shih Wu Ai, şey ve şey arasında engel yoktur. Yani her şey, nesne, olay bir diğeriyle ilişki içerisindedir ve en yüksek kavrayış aşaması sadece onları doğal böylesinelikleri içinde kavrayabilmektedir. Bu noktada her şey, olay kendi kendini belirleyen, kendi kendini oluşturan veya spontan kendi kendini belirleyen olarak görülür. Çünkü oldukça doğal bir şekilde neyse o olmak, tata olmak sadece böyle özgür ve engelsiz olmaktır. Dharmadhatu öğretisi aşağı yukarı şunu söyler. Evrenin gerçek uyumu ancak her bir şey olayın özgür ve spontan olarak müdahalesiz bir şekilde kendisi olmasına olanak sağlandığı zaman gerçekleştirilebilecektir. Daha da özel bir şekilde ifade etmek gerekirse söylediği şudur. Bırakın her şey olduğu gibi özgür olsun. Kendinizi dünyadan ayırmayın ve onu yönetmeye çalışmayın. Bu anlayışla sade, laissez-faire yaklaşımı arasında karmaşık bir fark vardır. Bu fark çeşitli organlarımızı hareket ettirme yöntemimizle ortaya konabilir. Bu organların her birisi kendiliğinden, içten hareket eder. Yürüyebilmek için ayaklarımızı ellerimizle kaldıramayız. İşte bu yüzden tek olarak beden bir Shishi Wu Ai sistemidir ve bir Buda aslında tüm evreninde kendi vücudu olduğunun farkına varır. Dışarıdan müdahalelerden çok, içeriden organize edilen inanılmaz bir şekilde birbirleriyle ilişkili bir harmonidir bu. Mahayana felsefesi Buda'nın bedenini üçlü, Trikoya gibi ya da üçlü beden olarak düşünür. Onun bedeni ya bir şey olaylar kümesi ya da kendisinin özel insan formları olarak algılanır ve Nirmankaya ya da değişim bedeni olarak adlandırılır. Belirli insan formları Gotama, Kaspayo ve Kanakamuni gibi tarihi ve tarih öncesi budalardır ve bunlar ete bürünmüş olarak göründükleri için Nirmanakaya prensipte tüm form evrenini içerir. Bir sonra Sambhogakoya veya haz bedeni olarak da adlandırılabilir çünkü Buda'nın bir Buda olduğunu fark ettiği beden bu bedendir. Son olarak Dharmakaya gelir. Dharma bedeni Boşun Sunya'nın kendisidir. Nagarjuna Boşun şekil Dharmakaya'nın Nirmanakaya olarak ortaya çıkışını tartışmamıştır. Belki de bunun uyanışa henüz gerçekten erememiş kimselere anlatılmayacağını sezmiştir. Buda'nın kendisi bu tip araştırmaları okla vurulmuş bir kişinin ok atan adamın amacı, ailesi ve dış görünüşü hakkındaki detaylardan kendisine haber verilmedikçe okun vücudundan çıkarılmasına izin vermeyişindeki aptallıkla kıyaslamıştır. Bununla beraber Nagarjuna'nın halefleri genellikle Yagajora olarak bilinen Mahayana felsefesini ortaya çıkarmış olan Asanga ve Vasubandhu kardeşler bu özel problemi tartışmaya açma konusunda bazı girişimlerde bulunmuşlardır. Yagajora'ya göre şekil dünyası Siddhamara sadece zihin ya da Vijnoptimara'ya sadece düşünmedir. Bu görüş batıdaki subjektif idealizm felsefesine oldukça yakın benzerlikler taşımaktadır. Subjektif idealizm felsefesinde dış ve maddesel dünya zihnin bir üzdüşümü olarak, tasarımı olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte bu iki bakış açısı arasında bazı farklar olduğu da göze çarpmaktadır. Her zaman olduğu gibi burada da Mahayana pek de içsel bir deneyim adına oluşturulmuş kavramsal ve teorik bir felsefe ve başkalarının deneyimini uyarmak için var olan bir araç değildir. Ayrıca citta kelimesi bizdeki zihin kelimesinin tam karşılığı da değildir. Batı düşüncesi zihni maddeye bir karşıtlık oluşturmak için algılar ve maddeyi pek de ölçü olarak, ölçülen katı cisim olarak algılama eğiliminde değildir. Ölçünün kendisi batı düşüncesi için zihnin doğasından çok daha fazla soyutlamadır. Çünkü batılı zihni ve ruhu somuttan çok soyut olarak düşünmeye eğilimlidir. Fakat Budist düşüncede citta katı madde kavramının bir karşıt oluşumu olarak algılanmamaktadır. Dünya hiçbir zaman için zihnin ya da ruhun eylemiyle değişik şekillere sokulmuş bir temel madde bağlamında ele alınmamıştır. Budist düşüncenin tarihinde böyle bir örnekleme yoktur. Dolayısıyla da elle tutulamayan bir zihnin katı maddeyi nasıl etkileyebileceği sorunu ortaya hiç çıkmamıştır. Fiziksel materyal ya da hali hazırdaki dünyadan bahsetmemizin gerekli olduğu yerde Budizm rupa kelimesini kullanır ki bu kelime de madde veya form ifadeleriyle tam olarak karşılanamaz. Rupa'nın temelindeki cittanın kendisinden başka materyal bir öz yoktur. Batı ve Doğu düşünceleri arasında eşitlemeler ve karşılaştırmalar yapmanın zorluğu, bu iki farklı dünyanın işi aynı varsayımlar ve öncülerle başlamasında yatmaktadır. Paylaşmakta oldukları benzer ve temel bir deneyimler kategorisi yoktur. İşte bu yüzden bir tarafta dünya hiçbir zaman zihin ve madde olarak bölünmemiş, fakat zihin ve form olarak bölünmüşse zihin ifadesi iki durumda da aynı anlamı taşımayacaktır. Örnek göstermek istersek erkek kelimesinin kadın kelimesiyle karşılaştırıldığında sahip olduğu anlam aynı olmayacaktır. Bu farkı ifade etmenin basite indirgenmiş ve biraz kaba şekli şöyle olacaktır. Batılı idealistler felsefe yapmaya zihin veya ruh, form ve maddeden oluşan bir dünyayla başlamışlardır. Fakat öte yandan Budistler felsefe yapmaya zihin ve formdan oluşan bir dünyayla başlamışlardır. Bu yüzden Yogacara madde formlarının zihinle ilişkisini tartışmaz, fakat formların zihinle ilişkisini tartışır ve onların zihin formları olduğu sonucuna ulaşır. Sonuç olarak zihin, Siddha terimi mantıksal olarak anlamsızlaşır. Fakat Budizmin ilgilendiği temel şeyin zaten bir mantıksız ve anlamsız deneyimler alanı olması dolayısıyla kendisinden başka hiçbir şeyi vurgulamaması ve sembolize etmemesi anlamında anlamsız ifadelere kimsenin bir itirazı yoktur. Mantıksal bir yaklaşımla her şey zihindir önerisi her şeyin her şey olduğundan fazla bir ifade dile getirmemektedir. Çünkü eğer zihin olmayan hiçbir şey yoksa dünya herhangi bir sınıflandırmaya tabi değildir. Onun sınırları ya da tanımlaması yoktur. Bu noktada blah kelimesi de kullanılabilir ki bu kelime Budizmin anlamsız tatata kelimesiyle yaptığının aynısını yapar. Çünkü bu tür anlamsız kelimelerin temel işlevi dikkatimizi mantığın ve anlamın süregelen dualitesiyle düşüncenin ve dilin bir özelliği olduğu fakat gerçek dünyanın bir özelliği olmadığı gerçeğine çekmektedir. Sözel olmayan somut dünya kendilerinden başka herhangi bir şeyi vurgulayan kategoriler ve semboller içermez. Sonuç olarak dualite de içermez çünkü dualite ne zaman sınıflandırmalar yapar, deneyimleri zihinsel kutulara bölüştürürsek o zaman ortaya çıkar. Çünkü bir kutu içi ve dışı olmadığı takdirde bir kutu olamayacaktır. Bu zihinsel kutular zihnimizde muhtemelen şekilsel düşünce ve dil onları tanımlamak için isimler bulmadan çok önce oluşmuşlardır. Farkların düzenlilik veya düzensizliklerin ayrımına varır varmaz herhangi bir tür çağrışımlar oluşturmaya başladığımız an sınıflandırmaya da zaten başlanmıştır. Fakat zihinsel kelimesinin bir anlamı varsa bu sınıflandırma işlemi kesinlikle zihinseldir. Çünkü ayrılıkların farkına varmak, birbirleri arasında çağrışımların, düşüncenin ve dilin bir ürünü ise, dünyanın algılanması sadece tüm nesne kategorilerinin zihnin bir ürünü olduğu yolunda olacaktır. Yogacara'nın dünyanın sadece zihin olduğu iddiasıyla söylemek istediği şey muhtemelen budur. Bu şu anlama gelir, içsel veya dışsal, önce veya sonra, ağır veya hafif, acı veren veya zevk veren, hareketli veya durağan bunların hepsi düşüncelerdir ya da zihinsel kategorilerdir. Somut dünya ile ilişkileri de kelimelerinki gibidir. Dolayısıyla bildiğimiz bu dünya, sınıflandırılmış bir dünya olarak algıladığımız zaman zihnin bir ürünüdür ve su sesinin suyun kendisi olmadığı gibi sınıflandırmalara ayrılmış dünya da gerçek dünya değildir. Bu noktada zihnin ne olduğu problemi gerçek dünyanın ne olduğu problemiyle aynı olarak görülebilir. Bu cevaplanmaz çünkü her ne bir kategoridir ve sınıflandıranın kendisini sınıflandıramayız. Öyleyse ne olduğunu bile söyleyemediğimiz bir zihinden, Siddha'dan bahsetmemiz biraz saçma değil midir? Tam tersine matematikçi Kurt Gödel, her mantıklı sistemin kendisiyle çelişmeden açıklayamayacağı bir öncülü olması gerektiğini sağlam bir şekilde kanıtlamıştır. Yogacara Siddha'yı öncülü olarak alır ve onu tanımlamaz çünkü Siddha burada Sunya ve Tatata'nın tam karşılığıdır, zihin. Tüm felsefi görüşlerin ötesindedir, ayrımlanmaktan uzaktır, ona erişilemez, hiçbir zaman doğmamıştır bile. Zihinden başka hiçbir şey olmadığıdır söylediğim. O bir varlık değildir. Bir yokluk da değildir aslında. Hem varlığın hem de yokluğun ötesindedir. Sayısız şeyler türer zihinden ve alışkanlığın verdiği enerjiyle şartlandırılırlar. Bu şeyleri insanlar dış dünya olarak kabul eder. Aslında dışsal olarak gözüken gerçekte var değildir. Aslında çokluk olarak gözüken zihnin kendisidir. Beden, mülk, mekan. Diyorum ki bunların hepsi zihinden başka bir şey değildir. Bu tanımlanmamış Siddha zincirlemesi içerisinde Yogacara 8 çeşit vijnana ya da ayrımlayan bilinç tanımlar. İlk olarak 5 duyunun her birisine uygun birer bilinç vardır. Ayrıca bir de diğer 5 tanesini birleştiren bir 6. bilinç vardır ki böylece dokunulan ya da duyulan şeyle görülen şey arasında bir ilişki kurulabilmesini sağlar. Ayrıca manas vardır ve zihnin ayrımlayıcı, sınıflandırıcı işlevlerinin merkezidir. Son olarak da depo bilinç gelir ki bireysellik üzeri bir zihindir ve bu olası tüm formların köklerini içerir. Depo bilinç neredeyse Sitta'nın kendisine denktir ve bireysellik üzeri olarak göze çarpar. Çünkü her türlü farklılaşmanın öncesinde o vardır. Her türlü varlığın içine sızabilen hayaletvari bir çeşit gaz olarak anlaşılmamalıdır. Çünkü mekan ve mühteva burada sadece potansiyel olarak aynıdır. Başka bir deyişle depo bilinç şekilsel dünyanın kendisinden spontan ve neşeli bir şekilde sudur ettiği şeydir. Çünkü Mahayana dünyanın zihninden ortaya çıkışını zorunlu bir nedenler zincirlemesiyle açıklamaya girişme yanlışına düşmez. Sebep sonuç kozalite ile bağlanmış ne olursa olsun o maya dünyasına aittir. Onun ötesine geçemez. Şiirsel bir ifadeyle yanılmalar dünyasının büyük boşluktan ortaya çıkışı herhangi bir neden olmaksızın amaçsızcadır. Çünkü sadece onun böyle yapması için herhangi bir zorunluluk yoktur. Çünkü boşun eylemi neşelidir. Vikridita. Çünkü güdülenmiş bir eylem değildir. Karma. Böylece Yogacara'nın tanımladığı şekliyle şekilsel dünyanın meydana getirilmesi depo bilinçten spontan olarak ortaya çıkar, oradan manasın içine geçer. Burada da ilk ayrımlar yapılır, oradan da altı duyu bilince geçer ki bunlar sonuçta dış, sınıflandırılmış dünyayı oluşturur. Bu yüzden Budist yoga bu süreci tersine çevirmek, zihnin ayrım yapıcı eylemlerini sakinleştirmek ve maya kategorilerini dünya yine sınıflandırılmamış böylesine ilgi görebilsin diye eski potansiyel durumlarına döndürmek işlevlerinden oluşur. Burada karuna uyarılır ve bodhisattva yansıtmanın yeniden ortaya çıkmasını sağlar. Buradan da bilinçli olarak neşeli ve amaçsız boş özelliğiyle özdeşleşmiş olarak ortaya çıkar. 4. Zen'in yükselişi ve gelişmesi. Zen ya da Chan'ın diğer Budizm ekollerinden ayıran özellikleri kelimelerle ifade etmeye gelince bunun pek de kolay olmadığı görülür. Bununla beraber Zen'in kendine has belirleyici ve şaşmaz bir tadı da vardır. Zen'in isminin dhyana veya meditasyon olmasına rağmen diğer Budizm ekollerinin meditasyonu Zen'den fazla olmasa bile en azından onun kadar vurguladıkları bir gerçektir. Hatta bazen şekilsel meditasyonun Zen'e hiç de gerekli olmadığı fark edilecektir.